Erkam Radyomuzun çok kıymetli dinleyenleri, bu hafta da Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Bu hafta da yine güzel bir konuğumuz sizlerle birlikte olacak. Malum üniversite tercihleri yapılıyor. Artık üniversite sınavları bitti ve öğrencilerimiz tercihlerini yapıyorlar. Kazandıkları okullar ilan edilecek kısa bir süre içerisinde. Dolayısıyla biz de Eğitimde İyi Örnekler programında sürekli bu aralar üniversitelerle ilgili konukları almaya, İstanbul'da veya Türkiye'deki üniversite eğitimleriyle alakalı çeşitli üniversitelerin tanıtımı ve okuyacakları yerlerde üniversite okurken karşılaşılabilecekleri eğitim fırsatlarının tanıtımı noktasında konukları almaya gayret ediyoruz. Ve gerçekten şükretmek lazım bizim zamanlarımıza göre. Bugün gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri noktasında çok çok fazla alternatif var. Efendim çok çok fazla vakıflar var, dernekler var. Efendim zaten üniversitelerin sayısı hızlıca arttı Türkiye'de. Üniversitelere yerleşmek belki önceki yıllara göre çok daha kolay oldu. Bunun yanında çeşitli vakıfların düzenlemiş olduğu programlarla da gençler üniversitede okurken bir taraftan da daha derinlemesine kendilerini yetiştirmek istiyorsalar çok ciddi imkanlarla, fırsatlarla karşı karşıyalar. İşte bugün böyle bir imkanı ve böyle bir fırsatı sizlere tanıtmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dostumuz Mehmet Büyükmutu hocamız şu an aramızda. Hocam hoş geldiniz, safa geldiniz.
Teşekkür ederim, Allah razı olsun, hoş bulduk.
Mehmet Büyükmutu hocamız İstanbul'da bir süredir devam ettirdiği Suffe Meclisi İlim Ders Halkası şeklinde bir projeyi, bir programı yürütüyor. İnşallah biz kendisinden Suffe Meclisi ilmi ders halkaları ile alakalı bilgi alacağız. Kime yönelik, efendim kimler istifade edebilir, nasıl bir program, bunları kendisinden dinleyeceğiz. Mehmet hocam, öncelikli olarak biz sizlerden kendinizi kısa bir tanıtmanızı istiyoruz. Efendim dinleyenlerimiz sizinle belki ilk defa radyoda tanışmış olacaklar. Mehmet Büyükmutu kimdir? Buradan başlayalım. Daha sonra da inşallah projenizi detaylı bir şekilde sizden dinleyeceğiz efendim. Buyurun.
Öncelikle ben programlarınızda ve yayın akışınızda yaptığınız hizmetlerde muvaffakiyetler diliyorum. Allah Teala eğitimle alakalı yaptığınız gerek resmi gerekse gayri resmi bütün çalışmalarınıza muvaffakiyetler versin.
Amin.
Sayenizi meşgul etsin. Amin. Mehmet Büyükmutu kimdir? Aslen Kadınhan doğumluyum ben.
Eyvallah.
1985 doğumlu olarak.
Konyalıyız yani.
Konya Kadınhanlı.
Evet.
Hafızlığı ve ilk öğretimi orada bitirdikten sonra lise eğitimi için İstanbul'a geldim.
Eyvallah. Hüday
Vakfı'nda yetişen kardeşlerimizden bir tanesiyim ben de. Lise eğitimi İstanbul'da Ümraniye Muhatip Lisesi. Sonrasında ilahiyat eğitimi için Samsun. Tabii Samsun eğitimi dediğimiz zaman bizim bu ders halkasının başlangıcı ve nirengi noktası oradan biraz daha hareketleniyor. İhsan Şen Ocak Hocam ile beraber 4-5 senelik bir birlikteliğimiz oldu. Orada İFAM, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi'ni hem öğrenci olarak başlatan hem de kurulmasına yardımcı olan arkadaşlardan bir tanesi olarak orada hizmet ettik. Oradaki eğitim süreci nihayet erdikten sonra, o süreç ilahiyat eğitimiyle beraber bittikten sonra İstanbul'a tekrar rüca ettik. 2012'de tekrar geldim buraya. Sonrasında ilahiyat fakültesinde okuyan kardeşlerimizle beraber bir ders halkası başlattık. Hüday Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi bünyesinde. Bu ders halkasının bu sene 3. senesi. Nihayete eriyor. 4. sene başlayacağız inşallah. Talebelerimiz şu anda rakam itibariyle 28 oldu.
Eyvallah.
Çok fazla bir fahiş miktarda büyümeye sebebiyet vermiyoruz.
Evet.
İstanbul'da imkanlar geniş. Yani duyurulduğu zaman İlahiyat Fakültesi'nde okuyan kardeşlerimize bu türlü imkanlar verilip de kolay olarak ifade edildiğinde kolaydır buraya geliniz okuyunuz dendiği zaman rakamın daha fazla olması kuvvetli muhtemeldir. Ama talebi alırken biz şunu özellikle söylüyoruz arkadaşlarımıza, kardeşlerimize. İlmi ders halkasında okuyacaksanız şayet özellikle Suffe Meclisi'nde bunun haftanın 6 günü dersin olacağını, günde 4 ders, 4 saat dersin olacağını, yazın ve kışın tatillerin sınırlı miktarda olacağını bilerek yazın 2 hafta, kışın 1 hafta, bir de bayram tatiller dediğimiz tatiller girdiği zaman devreye, yani sene içerisinde toplam 1-1,5 aylık bir izinle beraber 11 ayı eğitim süreci devam eden. Burada bir parantez açayım. İlahiyat Fakültesi devam ederken bunlar devam ediyor.
Yani açık evet, öğretim... ben de onu soracaktım hocam. Yani Suffe Meclisi özel bir üniversite tarzı bir program mıdır? Yoksa kim katılır, kimler gelebilir Suffe Meclisi'ne? Kimlere yöneliktir?
Esasında Suffe Meclisi, yani ilmi bir ders halkası dediğimiz zaman şunu altını çizmek gerekiyor İdris Bey. Hani ders halkası demek İlahiyat Fakültesi destek takviye programı değildir öncelikle. Hı hı. Yani bazı yerlerde İlahiyat Fakültesi'nde okurken yahut İmam Hatip Lisesi'nde okurken bunlara destek olsun, takviye olsun, Arapça veya diğer meslek derslerini takviye edici olarak dersler veriliyor yurtlarda veya farklı yerlerde sivil toplum kuruluşlarında. Hı hı hı. Fakat ders halkası dediğimiz zaman bir medreseyi düşünmemiz gerekiyor.
Eyvallah.
Hani Orhan Gazi ile başlayan bir süreç var. Osmanlı geleneğinde sahne saman ile zirveleşen Süleymaniye Medresesi olsun veya diğer sahne saman Fatih medreseleri. Hı hı. Yani onların bakiyesi hüviyetinde olan bir ders halkası, medrese usulü eğitim. Hal böyle olunca medrese usulü eğitim kendine göre bir müfredatı oluşuyor.
Eyvallah.
Yani okuttuğu kitaplar belki bir sene boyunca üniversitedeki ilahiyat eğitimiyle örtüşmeyebiliyor. Hı hı. Yani bir ders halkasında okurken talebe ders halkasında aldığı eğitimin bir sene boyunca belki faydasını ilahiyattaki eğitiminde görmeyebiliyor.
Evet.
O yüzden bazı soru işaretleri oluşuyor kardeşlerimizin zihninde. Yani biz ders halkasında okuyoruz, Arapça okuyoruz, emsile, bina veya diğer sıra derslerin aretimlerini. Ama okullarda bunlarla pek fazla karşılaşamıyoruz, kullanamıyoruz diyorlar. Hı hı. Haklı olarak bunu itirazı söylüyorlar. Çünkü hani bu dersleri bir sene alacak, yakını oluşturacak. Altyapıyı oluşturduktan sonra okuldaki ilimlerle medresedeki ilimleri ancak mündemiş hale getirebiliyor. Bir arada tek ortak faydada buluşturabiliyor.
Yani bir sabır istiyor bu.
Tabii.
Yani hemen netice
mutlaka,
yok.
Evet. Bir sene mutlaka sabretmesi, tahammül etmesi. Birinci senenin sonrasında hani mesleki dersler, âli ilimler, fıkıh, tefsir, hadis yahut alet ilimleri, sarf, nahiv gibi gramer ilimlerine de bunları tatbik edebilsin diye bunu söylüyoruz. O yüzden Suffe Meclisi'nin veya herhangi bir ders halkasının medrese usulü eğitimse şayet bir müfredatı vardır. Hı hı. Yani bizim de kendi oluşturduğumuz bir müfredat var. Sitede de bunu, internette de yayınlıyoruz zaman içerisinde. İlam.org.tr'den veya Facebook sayfasından, Twitter sayfalarından. 5 seneyi kapsayan bir program. Hı. İçerisinde sarf, nahiv, alet ilimleri, tefsir, fıkıh, hadis, usulü fıkıh, usulü tefsir, usulü hadis, mantık, belagat, mani, bedi veya makasdu şeria gibi usulü fetva da dahil olmak üzere bütün ilimler bir talebe 5 sene boyunca hangi dersleri alması gerekiyorsa onları en azından temelini, mukaddimesi mesabesinde ilimlerini vermeye çalışıyoruz bu ders halkasında.
Peki hocam, bu ders halkasına, Suffe Meclisi olan adı ders halkalarına İlahiyatçılar mı katılabiliyor? İlahiyatçılara yönelik bir program değil mi?
Hı hı. Esasında İdris Bey program ilahiyatçılara yönelik gözüküyor ve ilahiyatçılar daha çok müracaat ediyor. Fakat biz Samsun'da okurken kardeşlerimizin içerisinde mühendisliği okuyanlar vardı. Hı hı. Mühendislikte okuyordu. Aynı zamanda açık öğretim ilahiyata yazıldı ve bununla beraber medreseyi de bitirenler, icazet alanlar ve hoca olarak okutanlar vardı orada. Şu anda bize İstanbul'dayken siyasaldan gelenler vardı. Hı hı. Siyasalda olmasına rağmen gelip okuyanlar vardı. Yeni dönem başladığı zaman hukuktan gelecek olanlar var. Hı hı. Hukuk fakültesinden. Tek şartımız şu. Hani neden ilahiyat fakültesi öğrencisi alınıyor gibi bir intiba var? Çünkü daha çok İmam Hatip mezunu olduğu için arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu derslere aşinalığı var.
Evet.
Alışır okurken adapte olma sürecinde olsun veya aşinalık kesbederken pek fazla zorlamıyorlar.
Daha kolay
geçiyor. Daha kolay. Çünkü hani alfabesini de, Arap alfabesini, kelimeleri az çok hasbela kadar okurlarsa eğer, İmam Hatip'teyken onun hakkını verirlerse en azından, oradan gelen bir aşinalık var. O yüzden adaptasyon süreci fazla zor olmuyor. O yüzden ilahiyata gidenler daha fazla tercih ediyorlar. Fakat diğer üniversitelerden gelecek olan olursa, fakültelerden, onlara diyoruz ki bakınız muhterem kardeşim, şöyle bir program var. Biz müsamaha gösteririz, biraz daha hafifletebiliriz sizin için ama hani biraz daha fazla çalıştığınız zaman okulunuzun dersleri de, sınavlar da veya sair meşguliyetleriniz, kendinizin ekstra yaptığınız faaliyetler eğer bununla mutabık olur, örtüşür, bunu idame ettirebilirseniz biz sizi de kabul ederiz. Yani diğer fakülteden gelecek olan kardeşlerimiz de eğer bu programı tatbik edebilirler, ağır gelmeyeceğini söyler ve bunu bil fiil tatbik eder de çalışır, mütalaa müzakeresinde eksiklik olmazsa onlar da yapabilirler, onları da alıyoruz hakeza.
Eyvallah. Yani diğer fakültelerde de bunu kaba tabirle gözleri basıyorsa, kesiyorsa diyelim, bu programın ağırlığını kaldırabilirim ben diyorsa diğer fakültelere de açıksınız. Suffe Meclisi İstanbul'da bir program mı hocam?
İstanbul'da bir program. Üsküdar merkezli olarak.
Evet.
Faaliyetlerimizi icra
İstanbul
ediyoruz.
Deyince tabii İstanbul'da çok geniş yani. İstanbul, Üsküdar'da.
Üsküdar merkezde. Şu anda Hüdayi Vakfı merkezinde.
Evet.
Bize tahsis edilen yerde faaliyetimizi icra ediyoruz. Bereketli bir mekan. Üsküdar olması, İstanbul olması, ilahiyat olması ve İslam ilimler olması bunu biraz daha farklı mecraya ulaştırıyor.
Hocam kaç yıl önce başladı Suffe Meclisi programı?
3 yıl önce başladı.
3 yıl önce
2012'nin Ekim ayında başladık. Bir de şöyle bir şey var İdris Bey, onu da ifade edeyim.
Tabii.
Hani medrese sistemlerinde sistem kendisini tabiri caizse amorti eder. Kendi kendini yürütür. Bizde hani kalfa sistemi olarak geçiyor.
Eyvallah.
Bir de medrese sistemlerinde veya medrese eğitim veren yerlerde şöyle bir tabir vardır. Haklı bir tabirdir. İki günlük öğrenci, iki günlük talebe, bir günlük hocadır. Yani talebe mutlaka okutacak yeni gelecek olan kimseyi, yeni gelecek olan, alttan gelecek olan, alt dönemini daha doğrusu. Kendi aldığı bilgiler, ehl-i sünnet çizgisinde aldığı bilgiler, tefsirden, fıkıhtan, hadisten veya diğer âli veya alet ilimlerinden aldığı ilimler kemikleşsin, otursun tam zihninde. Yani bir talebe asıl okuttuğu zaman okumuş oluyor ve icazet verdiği zaman talebeliğinin hakkını vermiş oluyor. Yani icazet vermeden bir talebe icazet aldım demesi pek biraz havada kalıyor.
Yani kendisi talebe icazet alması gerekiyor. Bir taraftan kendinden altına da icazet vermesi
gerekecek.
Yani
icazet vermesi okutması.
Okutması manasında.
Yani 4-5 sene boyunca o mütalaya, mütalaa kültürüne alışıp kitapla, kütüphaneyle hemhal olmaya alışması.
Aslında hocam yani öğrettiğiniz zaman aslında o bilgiler sizin oluyor değil mi?
Evet. Bu açıdan Âmenu ve amilus salihat diyor ya ayet-i kerim. İman edecek, öğrenecek, tatbik edecek, öğretecek bir anlamda. O şekilde olduğu zaman kemikleşmiş oluyor. Faydasını ancak o şekilde
görüyor. Peki hocam bu sene kaç öğrenci alacaksınız? Hedef nasıl?
Bu sene yani takribi olarak 10 veya 15 öğrenci düşünüyoruz ama bir de elimizdeki öğrencileri biraz da tahassüs etsinler, yoğunlaşsınlar.
İhtisas yapacaklar.
İhtisas yapsınlar diye öğrenci alıp almama durumumuzu biraz da ileriki zamanlarda okullar açılmadan netleştireceğim inşallah.
Eyvallah. Peki hocam size nasıl ulaşabilirler? Bir internet sitesi adresimiz var mı? İLAM'ın siteleri üzerinden mi ulaşabilirler? Nasıl yapacaklar? Programa merak duyan veyahut da diyelim ki birisi duydu. Konya'da ben böyle bir projeyi başlatmak istiyorum. Sizden bilgi almak istiyor. Evet. Tecrübe paylaşımında bulunmak istiyor. Onu da şey yapalım yani buradan dinleyenlerimize bildirelim.
Cep telefonu yoluyla daha çok arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abiler ulaşıyorlar. Muhtelif yerlerden, Türkiye'nin yerlerinden.
Facebook demiştiniz.
Facebook sayfasından Suffe Meclisi adı altında bir sayfamız var. Oradan
ulaşabilirler.
En çok aktif olduğumuz yer orasıdır.
Yani kişisel Facebook'ta ne yazacaklar hocam?
Tabii.
Suffe Meclisi mi?
Tabii. Facebook/Suffe Meclisi dedikleri zaman zaten orada gözüküyor. Amblemiyle olsun veya oradaki içerikleriyle beraber. Tanıtımda da o şekilde yazıyor. Medrese usul derslerine okutulduğu bir programdır diye. Oradan ulaşabilirler. Twitter'da herkese Suffe Meclisi ismiyle ulaşabilirler.
Eyvallah.
İnternet sitesi olarak da müstakil bir sitemiz yok. Ama İLAM'ın ilam.org.tr.
Evet.
Oradan birimler içerisinde Suffe Meclisi.
Eyvallah.
Oradan da geniş teferruatlı bilgi şu anda getirdiğim dokümanlarda orada tam manasında görebilirler. Eyvallah. Nedir? Ne hizmet eder? Misyon nedir? Vizyon nedir? Yani varoluş gayesi nedir? Oradan hepsini görebilirler. Şartlar da dahil olmak üzere.
Peki hocam şimdi ilahiyat fakültelerinde bu çocuklar bir eğitim alıyorlar. Öğrenciler değil mi? Orada haftada 5 gün belki tam gün boyunca eğitim alıyorlar. Yani bir ilahiyat öğrencisinin böyle bir eğitime neden ihtiyacı olur? Sadece ilahiyattaki program onun için yeterli değil midir? Siz neden buna ihtiyaç hissettiniz? Böyle bir projeyle insanların huzuruna önüne çıktınız.
Evet Siris abi. Yani asıl meselenin zaten direngi noktası medreselerin de varoluş sebebi buradan kaynaklanıyor esasında. İlahiyat eğitimi varken bir ek derse veya harici bir medreseye ne için gerek var? İlahiyat fakültesi eğitimi şu medrese eğitiminin verdiğini maalesef vermiyor. Yetersiz kalıyor. Yani açık öğretimde okuyan bir kardeşimizle örgünde okuyan bir kardeşimiz arasındaki fark hani istisnalar olmakla beraber sadece birebir eğitim görmüş olmaları noktasında kalıyor. Yani okurken herhangi bir kardeşimiz kadim ulemanın yazdığı eserlerden haberdar olamayabiliyor. Şu bir vakadır. Bizim bitirdiğimiz lisans okuduğumuz Samsun'da da böyle bir durum vardı. Herhangi bir medrese eğitimi almadıysa tefsirden sadece birkaç tane modern muasır tefsiri, Saffetü Tefasir veya buna benzer yeni yazılan ve ibaresi kolay olan ilk etapta ulaşılabilecek ve maalesef tercümesine ulaşılabilecek olan tefsirlere ulaşıyor ama bir Keşraf'tan haberi olmuyor.
Eyvallah.
Veya Beydavi'den haberi olmuyor veya Ebu Suud bununla alakalı ne demiş haberi olmuyor. Veya bir mesele geçtiği zaman ehli sünnetle yani geçmişten beri olan sıkıntısı olan kimselerle, hocalarla muharefesi olduğundan veya bunlarla karşılaştığından dolayı ehl-i sünnet hassasiyeti tamamıyla yıkılmaya, yok olmaya yüz tutuyor. Kitaplar içerisinde ehl-i sünnet bunu ne demiş, alim, ulema ne demiş, içtihatlar, müştehitler bununla alakalı hangi görüşü serdetmişler haberdar olmuyor. Hani medresenin varoluş sebebi ehl-i sünnet çizgisini bir manada devam ettirmek.
Eyvallah.
Osman'dan aldığımız, tevarüs ettiğimiz o ilmi, irfanı muhkem kaleyi bir manada bizden sonrakine ulaştırabilmek ki zaten halkanın manası da bu. Hani bir nükte olarak bu esasında zikredilir. Metin medreseye giren bir kardeşimiz metin okur. Metin Arapça, dediğimiz şey Arapça ibare. İşte fıkıhtan olsun, tefsirden olsun veya diğer alet ilimlerinden, sarftan, nahiden olsun. Metin demek esasında İdris Bey, belde olup da etle kemiği birbirine bağlayan unsur demek. Metin demek. Dolayısıyla bir talebe metin okuduğu zaman, hani ehli sünnet çizgisinde olan bir hocaya kitapla, ibare vasıtasıyla bağlanıyor demektir. Hani geçmişten tevarüs edilecek olan ilim şifahi olarak, irticali olarak, ki bunun çizgisi medresede Cenab-ı Peygamber'e kadar uzanır silsile yoluyla. Metin vasıtasıyla, ibare vasıtasıyla, okuduğu kitap vasıtasıyla talebenin hocaya bağlanmasını, böylece ehli sünnet çizgisini kendisinden sonrakine ulaştırabilmesi demektir. Medresenin varlığı da burada ortaya çıkıyor. Hani biz eğitim sistemini sorguladığımız zaman sorgulanan, uzun süredir tenkit edilen bir sistemimiz var.
Eyvallah.
Bir, yani bir rayına oturtulamayan, yani eksikleri
tam
vardı,
randıman alamadık.
Vardı. Tam randıman alınamayan belki bir sistem var. Ama 600 sene süren, yani Orhan Bey zamanıyla başlayan, bir İznik'te başlayan medreseler, Süleymaniye, Selimiye veya fethedildikten sonra Ayasofya'nın içerisinde, etrafında, Eyüp Sultan'ın çevresinde veya Fatih'te, Fatih medreseleri, Sami Seman medreseleriyle zirveye ulaşan bir zaman var. Ve yetiştirdiği alimler içerisinde dünyaya nam salmış olan kimseler, Ebu Suud'lar var bunların içerisinde, İbn Hümam'lar var, Kemal Paşazadeler var veya Manisi'ler var, birçok kimse yani.
Eyvallah.
Ama bizim yakın bir, yani 100 veya 150 senelik, yani Cumhuriyet'le beraber kurulan bir eğitim sistemi, çiçeği burnunda olmasına rağmen, hani modern imkanları görmesine, imkanlarla iç içe olmasına rağmen oturtulamayan bir sistem var. Sürekli değiştirilen, yani felsefe gibi, gelen her bir kimse kendinden öncekini yıkıp yeniden yapmayı istiyor. Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde duramayan bir sistem. Bu ilahiyatlara yansıyor haliyle.
Tabii ki. İlahiyat da bunun bir parçası
sonuçta. Bir parçası oluyor. Ve yetişen kimse maalesef gelen iktidarın, hükümetin veya o zamanın içerisindeki ideolojinin eseri neyse en çok etkilenen ilahiyatlar oluyor. Ki bizim Cumhuriyet tarihinden beri gelen sistemlerde, iktidarlarda dinle ezelden beri olan, çekişmesi olan kimseler olduğundan beri, muhasebesi olan kimseler olduğu için gelen her bir kimsenin ilk icraatı Kur'an kurslarına, imam hatiplere, ilahiyatlara müdahale etmek, onları bir manada engellemek olduğundan, ilahiyatlarımız Ali Fuat Başkin dediği gibi ilahiyat eğitimcisi, din alimi yetiştirmiyor, din tenkitçisi yetiştirir hale geldi. O yüzden din tenkitçisi olmaktan din alimi olmaya giden yolun adıdır esasında.
Çok güzel. Suffe meclisi.
Suffe meclisi veya medrese eğitimi.
Evet.
Bir de yani ilim tahsil eden her bir kimse günümüzde yani ehli suffenin, o ashabı suffenin günümüzdeki temsilcisidir.
Evet, onu soracaktım. Neden suffe diye bu ismi koydunuz? Belki onu da biraz açıklarsınız bu şeyde. Evet.
Suffe esasında bizim istişareler neticesinde kardeşlerimizin önerdiği, talebe kardeşlerimizin ismi suffe olsun dediği, gerçekten hasbiye kardeşlerimizden neşet eden bir isimdi. Bir kendince büyük manaları olan bir kelimeydi. Bu şekilde tesmih edelim, bu şekilde anılalım. İnşallah müsemmasıyla, muhtevasıyla müsemma oluruz diye iyi niyetle başlayan, teberrüken tercih edilen bir kelime. Hamdolsun isabetli olduğunu düşünüyorum ben. Ashab-ı Suffe esasında malumlarınız, Cenab-ı Peygamber Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten 16-17 ay sonra tahvili kıble gerçekleşiyor. Kabe-i Muazzama'ya yönelilen bir süreç var. Fevelli vecheke şatral mescidil haram ayet-i kerimesi nazil olduktan sonra Medine-i Münevvere'ye, Kabe-i Muazzama'ya, Medine-i Münevvere'deyken dönüyoruz. İlk kıblenin olduğu yerde, ilk kıbleye dönülen yerde, oradaki oluşan işte belki ağaçlarla, belki ufak tefek şeylerle yapılan mimari gibi, belki ufak tefek ev gibi, belki çadır gibi. Buna benzer yerde var olan, o iskan edilen yer kıble değiştirildikten, dönüştürüldükten, Kabe-i Muazzama'ya döndükten sonra orada suffe, yani ashab-ı suffe, ehl-i suffe diye Cenab-ı Peygamber talebeleri yetiştiriyor. Esasında ehl-i suffe, hani Kadı İyaz bunu söyler, İbn Hacer bunu söyler, kitaplarda geçer bunlar bu şekilde. İlk kıblenin, namaz ilk kıbleye dönülen, yönelilen yerde, ibadet edilen yerde talebelerin yetiştiği, Kabe-i Muazzama'ya döndükten sonra oluşan o boşluğun oradaki mekanda yetişen talebelerin adıdır. Ehl-i suffe diye, ashab-ı suffe diye ifade edilenler. Bunlar, bu kimseler çok fazla dünya hayatıyla veya dünyevi bazı meşgallerle hemen hemen hiçbirisine meşgul değiller. Zaman içerisinde değişiyor bu rakam. Kimi zaman 80 oluyor, kimi zaman 70 oluyor, kimi zaman daha fazla oluyor. Mesela rivayetlerde geçer. Ubade bin Sabit bir defasında 80 Ehl-i Suffe talebesini Cenab-ı Peygamber'in o sahabelerinden talebelerinden 80 tanesini evine misafirliğe götürüyor. Ve bununla beraber 80 kişinin haricinde bazı sahabeler de ikişer, üçer, dörder, beşer kendi evlerine götürmüş oluyor. Yani rakam zamandan zamana şartlar neyi gerektiriyorsa artıp veya azalabiliyor. Hani bunu nereden neşet ediyor? Cenab-ı Peygamber'le beraber veya öncesinde veya sonrasında hicret eden kimseler Medine-i Münevvere'ye vardıkları zaman ensar kardeşliği var.
Eyvallah.
Her birisi evine alıyor. Her birisi yarı yarıya, hatta daha iyisini kardeşine, muhacir kardeşine vermek suretiyle kardeşlik hukukunu inşa ediyor. İlerleyen süreçte artık ensarın yeterli olması, tekeffül etmesi, bir manada ihtiyaçlarını karşılayamama durumu ortaya çıktığından hani vakıf müessesesi gibi Cenab-ı Peygamber'in başını çektiği ehl-i suffe dediğimiz yerde artık bu kimselerin imkanları, bu kimselerin ihtiyaçları gideriliyor. Gelenler artık ensar kardeşlerimizin evlerine radıyallahu anhüm onlara değil, daha çok ehl-i suffeye yöneliyor. O yüzden zaman içerisinde bu artıyor veya azalıyor veya sabit kalıyor. Ama bunların başında Ebu Hureyre var.
Eyvallah.
Cenab-ı Peygamber herhangi bir irtibat kuracağı zaman, herhangi bir iletişim kuracağında veya bir mesele olduğu zaman, ehl-i suffeye gideceği zaman Ebu Hureyre ile irtibat kuruyor.
Yani müdürü mü diyebiliriz?
Müdürü değil, evet. Koordinatör veya müdürü.
Koordinatör, evet.
Veya başını çeken başkanı. Ebu Hureyre zaten bir ibretliktir.
Evet.
Yani Ebu Hureyre'yi biz İslam yekûni içerisinde hadislerin içinden çektiğimiz zaman bir manada eksik kalan veya yok olmaya yüz tutan bir yapı elimizde kalıyor. Hadis-i şerifler nezdinde değerlendirdiğimiz zaman. Bir umman. Yani Cenab-ı Peygamber'in özellikle duasını almış bir kimse. Kendisi ifade ederken belki ilerleyen zamanlarda süre içerisinde ona söz gelir. Onunla alakalı. Fakat Cenab-ı Peygamber irtibat kuracağı zaman Ehl-i Suffe ile Ebu Hureyre üzerinden o kanalla irtibat kuruyor. Ve Ehl-i Suffe ile alakalı olarak Cenab-ı Peygamberimizin söylediği ifade şudur. Ehl-i Suffe adyaful İslam. La ye'bun ala ahadin ve la malin ve la ehlin. Ehl-i Suffe dediğimiz ilim talebeleri hiçbir dünyalık beklentisi olmayan salt olarak İslam'ın misafirleridir. İslam'ın özünden gelen, İslam'ı tamamıyla benimsemiş, İslam'ın damarlarına kadar içselleştirmiş. Yani aldıkları Cenab-ı Peygamber'den talim ve tedarruz ettikleri meseleleri hayata tatbik etme derdinde olan çarşısında, pazarında, sokağında, evinde, medresesinde, okulunda, sınıfında, biriminde, idari binasında İslam'ın temel öğretilerini, prensiplerini tatbik etmeye kendine adamış kimsedir. İslam'ın misafirleridir. İslam bunları bağrına basmıştır. O yüzden bu kimseler hiçbir kimseye gayrallah, Allah Teala'dan başka hiçbir ehle, hiçbir kimseye, hiçbir mal varlığına, hiçbir dünyalık ve dünyada olan bir otoriteye isnat etmezler. Kendilerini oradan saymazlar, oraya da ait görmezler. Yani onların derdi sadece rıza anlillah, Allah Teala rızası için kıraatul Kur'an ve Cenab-ı Peygamber'in hadisleridir.
Eyvallah.
Bu şekilde oluşuyor. Tabi Suffe ismine temas edecek olursak o da birkaç defa birkaç ihtilaf var. Kimisi tasavvuftan geldiğini söyler. Kimisi yün giymekten kaynaklanan bir durum olduğunu ifade eder. Sürekli yün giydikleri için yaz kış sıcak havalarda bir riyazat hali vardır. Zorlukla, meşakkatle Allah Teala'ya, yani meşakkat artıkça ecir artacağı için meşakkatle ibadet etmeye kendilerine şiar edindiklerinden dolayı bu ismi almıştır diyenler var. Ama Ehl-i Suffe'yi Cenab-ı Peygamber bizzat Ehl-i Suffe olarak, Ashab-ı Suffe olarak isimlendiriyor. Yani Cenab-ı Peygamber'in Huve semmâkumul müslim diyor, evet, ya Allah Teala, evet. Kur'an-ı Hakim'de. Cenab-ı Peygamber'in tesmih ettiği bir isim.
Eyvallah. Yani Suffe meclis, Suffe, Ashab-ı Suffe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'ı ve dini ilimleri öğrenip daha sonra bunları insanlara öğretmek üzere, evet, özel bir projeydi değil
Cenab-ı
mi?
Cenab-ı Peygamber'in has kadrosu bir anlamda. Özel... Yani Peygamber Üniversitesi'nde yetişen has talebeler.
Yani o dönemin ilahiyat fakültesi diyebiliriz, evet, belki. Siz de diyorsunuz ki biz de bu Suffe Meclisi projemizle adeta o döneme özeniyoruz. Ve, evet, burada gerçekten dini Efendim Resulullah Efendimiz'in çizgisinde anlatacak ilim adamlarını, evet, yetiştirmeyi hedefliyoruz. Peki hocam, siz programın başında dediniz ki Suffe Meclisi projesini anlatırken kıymetli dinleyenlerimiz, Mehmet Büyükmutu hocamızla birlikteyiz. Belki radyosunu yeni açanlar olmuştur. Onlar için tekrar etmekte fayda var. Mehmet Büyükmutu hocamız Hüdayi Vakfı bünyesinde Suffe Meclisi ilim halkaları projelerini yürütüyor. İlahiyat öğrencilerine yönelik medrese tabanlı eğitimler veren önemli bir çalışma, önemli bir proje. Hocam, bu projeyi ilk başta anlatırken dediniz ki İlahiyat Fakültesi'ne giden öğrencileri biz bu projeye dahil ediyoruz öncelikli olarak. Peki hocam, bir mülakat mı yapıyorsunuz? Nasıl dahil ediyorsunuz? Bir. İkincisi, haftada 6 gününü değil mi size, evet, veriyor bu öğrenciler. Bunlar bir de okula gidiyorlar.
Evet.
Zorlanmıyor mu bu çocuklar? Bunu, bu tempoyu kaldırabiliyorlar mı? Bunları bize anlatır mısınız?
Mülakat, oradan başlayalım isterseniz.
Evet.
Mülakat şöyle oluyor. Yani bir yazılı, sözlü gibi bir mülakatımız olmuyor. Gerekçesi ise çünkü muhtelif yerlerden geliyor talebe kardeşlerimiz. Türkiye'nin işte proje okullarından gelenler var.
Evet.
Hatta bu sene okuyan kardeşlerimiz içerisinde Düz Lise'den gelenler, Anadolu Lise'lerinden gelenler var.
Eyvallah.
Hal böyle olunca dini ilimler ağırlıklı veya İslami ilimler veya İmam Hatip Lisesi içerisinde muhtevasında alınan ilimler ağırlıklı bir yazılı veya sözlü sınav yapmamız mümkün olmuyor. Sadece şunu yapıyoruz. Bu kardeşlerimizle mutlaka görüşüyoruz. Görüştüğümüz zaman da şunun bilgisini almayı istiyoruz. Yani niçin okuyorsun? Okumaktan maksadın nedir? Sen buraya Allah rızası için 5 seneni verebilecek misin?
Eyvallah.
Üniversite hayatın boyunca hazırlıktan mezun oluncaya kadar, resmi diplomanı alıncaya kadar bu suffeden de medreseden de meşakkatine tahammül edip tamamıyla kendini medreseye, kütüphaneye verip mütalaa, müzakereye, kitaplarla haşir neşir olup tahammül edebilecek misin? Yoksa öğretmenlik çıktı gitmek istiyorum, imamlık çıktı gitmek istiyorum, ailemin maaşiyetine yardımcı olmam gerekiyor, part time çalışacağım gitmek istiyorum gibi ufak tefek şeylerle kendini meşgul edip ayrılmak mı niyetin? Yoksa sadece İstanbul'da pansiyon olsun, kalacağım yer temin edilsin, bununla beraber hasbelkader bir medrese eğitimi alayım, İstanbul'da hem kalma maaşiyetimi temin edeyim hem de bir yerden ders almış olayım gibi bir niyetim var, yoksa ben rızaenliyle Allah rızası için Allah Teala'nın bize bildirdiğini, gönderdiğini, Cenab-ı Peygamber'in hadislerini, İslam ilimleri öğreneceğim. Bunu mu dert ediniyor? Bunu öğrenmek aslında.
Yani iradesini, niyetini tabii çözmeye çalışıyor.
Temel maksat nedir? Bunu görmek istiyoruz daha çok. Diğer bir husus.
Yani mülakat 6 gün haftada bu tempoyu kaldırabiliyorlar mı?
Çok rahat kaldırılıyor esasında. Tahammül ediliyor.
Yani hocam bunlar her gün kaç saat ders alıyor sizden bu çocuklar?
Bu arkadaşlar başlarken ilk önce bir blok dediğimiz 1,5 saatle başlıyorlar. Günde az önce başında programın ifade ettiğimiz haftanın 6 günü ve günde 4 saat dediğimiz süreci, haftanın günün 4 saati ders alma süreci yaklaşık 2. dönemin ortalarına doğru kendini gösteriyor. Çünkü gelen talebe kardeşlerimize doğrudan doğruya tefsir dersiyle başlamıyoruz.
Eyvallah.
Hadis-i şerif dersiyle, mantıkla veya usul dersleriyle başlamıyoruz. Önce bu kardeşlerimizle beraber edep, adab, yani bir mülakatın neticesinde bir hasbihalimiz, sohbetimiz, bir adab sohbetimiz oluyor. Yani biz niçin buradayız arkadaşlar? Niçin okuyoruz? Yani burada bulunuşumuzun maksadı bir İmam Hatip fakülte, bir İmam Hatip lisesinde veya bir ilahiyat fakültesindeki gibi istediği zaman gelecek, istediği zaman gidecek veya mezun olduğu zaman dünyevi olarak kullanabileceği bir diploma mı almaktır? Yoksa bunun ötesinde herhangi bir mal mülk beklemeden, belki maddi olarak herhangi bir karşılığı olmadan sadece alacağı icazetle Cenab-ı Peygamber'e ulaşmak mıdır? Onun dinini temsil etmek midir? Bu sohbetten sonra günde 1,5 saatle başlayan dersler oluyor.
Eyvallah.
Bunda gramer dersleri, emsile, bina, maksud, avamil, izzi, nahiv dersinden, sarf dersinden aldıkları bunlar. Nahiv dersinden ecrumiye, avamil okuyorlar önce, sonra ecrumiye dersi, sonra izhar derken o sıra derslere artık alet ilimleri yükselip gidiyor. Birinci dönemin içerisinde okudukları dersler, İdris Bey, emsile, bina, maksud, avamil, izzi, avamil, ecrumiye ve bununla beraber başlayabilirlerse eğer tefsirden de veya hadisten artık veya fıkıhtan Nur-u Lizah gibi yahut tefsirden Celaleyn gibi yahut hadis-i şeriften Mişkat gibi bir derse başlıyorlar.
Hocam birinci dönem dediğiniz kaç ay?
Yani yaklaşık 3-4 ay.
4 ayda bu seviyeye mi getiriyorsunuz?
4 ayda bu seviyeye geliyor arkadaşlar.
Çok iyi, çok güzel.
Yani çünkü haftanın 6 günü şöyle olmuyor mesela, bazı yerlerde duyuyoruz bunları. 2 gün sarf dersi, 2 gün nahiv dersi, 2 gün tefsir dersi, 2 gün fıkıh dersi gibi veya 3'er gün, 2'şer gün bölüştürüyorlar veya haftada bir gün yapıyorlar. Fakültelerdeki gibi değil. Haftanın 6 günü sarf, haftanın 6 günü nahiv, haftanın 6 günü tefsir, haftanın 6 günü fıkıh. Bu şekilde olduğu için talebeler de zamanlarını, okuldan arta kalan zamanlarını buna göre ayarladıklarından, tanzim ettiklerinden dolayı hem mütalası yetişiyor, hem medrese yetiştiriyorlar, hem de sair meşguliyetlerle iştigal edebiliyorlar.
Yani çok rahat, hepsine zaman yetiyor. Zaten Türkiye'de hocam yapılan araştırmaları okuduğumuzda gençler üzerine, gençler günde ortalama 3 saatlerini televizyon ve internet gibi enstrümanlarla değerlendiriyorlar, günde 3 saatlerini. Şimdi böyle bir program, siz 1,5 saatle başlıyoruz diyorsunuz günde. Cumartesi biraz daha yoğun. Çok rahat çocuklar isterseler, genç arkadaşlarımız, ilahiyat fakültesi öğrencileri özellikle çok rahat buna zaman ayırabilirler. Evet. Ki böyle bir zahmet ve emek olmadan da ciddi bir ilmi birikim bir neticede herhalde çıkmıyordur, değil mi hocam?
Yok yani İdris abi.
Bize, çok affedersiniz, unutmayın. Bize hocalarımız derdi ki ben de İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Siz ilme küllünüzü vermezseniz ilim size cüzüğünü vermez. Yani siz her şeyinizi ilme vermezseniz ilim size bir zerresini bile koklatmaz manasında bir sözdü bu. Tabii ilme her şeyini vermek çok önemli ama usul bilmek de çok önemli. Evet. Şimdi gençler istekli, hevesli, heyecanlı oluyor ama nasıl bir yol takip edeceğini bilemediği için bocalayan da çok oluyor. Bu noktada da Suffe Meclisi projesi kendisini dini ilimlerde yetiştirmek isteyen kişiler için, değil mi hocam, birebir fırsat gibi gözüküyor şu an.
İstanbul'da birçok imkan var. Yani evet. Rekabetin yoğun olduğu bir yer. Eyvallah. İstanbul dediğimiz zaman İlahiyat Fakültesi'nde okuyan kardeşlerimizin gideceği mutlaka muhtelif yerler vardır. Bununla beraber seminerler, yani büyük hocalarımızın olduğu yer İstanbul.
Tabii.
Ehl-i sünnet çizgisinde hassasiyet olan kimselerin olduğu yer İstanbul. İmkanlar dolayısıyla farklı ve fazla. Hı hı. Yani İstanbul, yani liseyi İstanbul'da okumuş olmamız hasebiyle İstanbul'da oturan, İstanbul'da ikamet eden veya okuyan, Anadolu'dan gelen herhangi bir kardeşimizin canı sıkıldığı zaman ikinci bir kişiye ihtiyacı yok. Üsküdar'a gider, Kızılay'ın karşısında belki rahatlayabilir.
Evet.
Zamanı böyle geçirebilir yani. Ama işte bu iradeyi ortaya koyup,
evet,
ben canım sıkıldığı zaman da kütüphaneyle haşır neşir olacağım. Evet. Moralim yerindeyken de kütüphaneyle haşır neşir olacağım. Belki misafirliklerden, belki ağırlamalardan, belki uğurlamalardan, bütün yani ferdi ve beşeri olan ihtiyaçlardan feragat etmek suretiyle kitabımla, kütüphanemle, mütalemle, müzakeremle iştigal olabileceğim iradesini ortaya koyması gerekiyor.
Eyvallah. Peki hocam, kalma yeri ayarlıyor musunuz yoksa herkes kendi mi çözüyor kalma yeri problemini? Sizde kalmak zorundalar mı, yani nedir burada, esasında, bu derse katılacak kişiler?
Kalma yeri ayarlıyoruz.
Evet.
Maişetleri arkadaşlarımızın vakıf bünyesinde temin edilen evler vasıtasıyla halloluyor. Evler tutuyoruz. Bu arkadaşların kaldıkları evlerde birer tane ev abisi. Hı-hı. Yani üst sınıfta okuyan kardeşlerimizin refakat ettiği, onlara öncülük ettiği, yani usul esas nedir? Hı-hı. Nasıl mütalaa edilecek, nasıl müzakere edilecek, nasıl çalışılacak, hı-hı, ve hangi noktalara temas etmek gerekiyor? Tabii sormaları gereken yerler varsa, kafalarına takılan, hı-hı, bir yer varsa ev abileriyle, evdeki arkadaşlar, üst sınıftaki arkadaşlarla hallediyorlar. Ev temin ediyoruz. Bu arkadaşlara geldikleri zaman burslar veriyoruz. Tabii bu arkadaşlardan, altını çizeyim, herhangi bir ücret talep edilmiyor.
Evet,
ücretsiz olarak kalıyorlar. Maişetini, ibadetini, kalacağı yerini vesairesini temin ediyoruz. Artı burs veriyoruz bu arkadaşlara. Çünkü İdris abi, şöyle bir durum var. Yani bilgisayarla ve CD'li hocalık olmuyor.
Değil mi?
Yani bir talebe kardeşimizin mutlaka kütüphanesini oluşturması gerekiyor. Hmm. Şimdi buraya gelen kardeşlerimiz maddi durumu çok fazla iyi olan kardeşlerimiz değil. Velev ki iyi olsun. Yani babasından ve ailesinden istina haliyle beraber, yani çok fazla yük olmadan, çok fazla külfet olmadan kendi hayatını hasbihal kadar idare edebilecek, İstanbul şartları içerisinde yetip belki de artabilecek miktarda bir burs veriyoruz ki en azından kardeşlerimiz hem kitaplarını alabilsinler, kütüphanelerini oluşturabilsinler. Böylece başka kimselere ihtiyaç duymadan, hele ki bilgisayar gibi CD'lerle vesairelerle fazla uğraşmadan, iştigal etmeden kitapla, kütüphaneyle doğrudan doğruya irtibat kursunlar diye böyle bir imkan veriyoruz bu kardeşlerimize.
Eyvallah. Yani o burs imkanlarıyla da kendi gelişimleri için kitap yatırımlarını yapıyorlar.
Tabii.
Zaten ilahiyatçıların en çok hazinesi diyelim, değil mi, kitaplarıdır. Biz de zamanında bu konuda çok öğrenciyken arkadaşlarla birlikte temin etmeye gayret ediyorduk kitaplarımızı. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizler gibi hocalarımıza İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin ihtiyacı var. Mahir İz hocamızı çalıştım ben biraz. Mahir hocanın babası Mahir hocayı üniversiteye de liseye de göndermiş ve Osmanlı dönemindeki en iyi liselere göndermiş. En iyi sultanilere göndermiş ama bununla birlikte Mahir Hoca'ya bir tane de hoca tutmuş. Medresede çok üstad olan bir hocayı, Mahmut Neci Efendi adında, Saraybosnalı Mahmut Neci Efendi adında bir hocayı anlaşmış. Demiş ki Mahir, demiş, okuldan çıktıktan sonra demiş Mahmut Neci Efendi ile her gün 1,5-2 saat ders okuyacaksınız demiş. Medine'ye tayini çıkmış babasının, aile efradını toplamış Medine'ye götürmüş. Giderken Mahmut Neci Efendi'yi de aileyle birlikte götürmüş. Yani hocasını da götürmüş, evet, çocuğunun. Yani şimdi ben bunu size anlatırken hep aklıma bunlar geliyor. Yani insanların sadece okul hayatlarıyla yetişmeleri, belli şeyleri elde etmeleri çok kolay değil. Dışarıdan bu tür kendilerini geliştirecekleri programa ihtiyaç, evet, var. Onun için ilahiyatı tercih edecek kıymetli kardeşlerimiz veya velilerimiz, çocuklarınız ilahiyatı yazacaksa böyle projeleri takipçisi olmalılar. Bunlar Anadolu'nun pek çok yerinde de var.
Evet.
Ama İstanbul'a geldiklerinde Suffe Meclisi, Mehmet Büyükmut hocamızı Allah'ın izniyle bulabilirler. Sonuna yaklaştık hocam. Söyleyeceğiniz son sözler varsa onları buyurun dinleyelim. Sonra da programı sonlandıralım inşallah.
Allah razı olsun. Teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Şöyle bir durum var. Başında gerçi bunu kısmen cevaplamaya çalıştık ama konuştuk üzerine. Hı hı. İlahiyat fakültesi varken neden buna ihtiyaç var? Ehl-i sünnet omurganın özellikle günümüzde kuvvetlendirilmesi gerekiyor.
Evet.
Yani bir ilahiyat fakültesi talebesi sadece kütüphaneye yerleşmek, kütüphanesiyle gecesi gündüzü haşır neşir olmak veya dış dünyadan bağlantısını koparmak, vakadan haberdar olmadan ibarelerle, kitaplarla, kütüphanelerle hayatını idame ettirme gibi bir lüksü yok.
Hı hı.
Hem vakadan haberdar olacak, hem de ilim, kitap, kütüphane, ulema ne demiş onları görecek. Yani kadim ulemanın çizgisini günümüzde bil fiil tatbik edebilecek, etmesi gerekiyor.
Hı hı.
Dolayısıyla ehl-i sünnet damar, hele ki şu günümüzde işte İran olsun veya Şia kolları olsun veya ehl-i sünnet gibi gözüken sapkın kolların günümüzde neşvünema bulduğu bir süreci teneffüs ediyoruz.
Hı hı.
Kadim ulemanın çizgisini, ehl-i sünneti bugün de bil fiil tatbik etmenin adıdır esasında, hani tevarüs usulüyle gelen bir medresede medrese tahsil almak. Ha bir de bunun içerisinde vaka olan, şunu da görmek gerekiyor. Tabi istisnalar mutlaka var. Hassasiyet sahibi olan hocalarımız var. Onlardan dersler aldık, gördük. Ama ilahiyat fakültelerimizin durumu maalesef biraz problemli. Yani eğitim sistemi içerisinde yer alan, yekun içerisinde bir yer doldurması hasebiyle maalesef şu olabiliyor mesela İdris abi. Bir kardeşimiz yüksek lisans yapacak. Fıkıhtan farz muhal yüksek lisans yapacak veya hadisten yapacak, temel İslam bilimlerinden, tefsirden yapacak farz muhal. Ama Arapçası yok bu kardeşimizin.
Evet.
Tercümelerle idare ediyor.
Evet.
Tefsirden yüksek lisans yapacağını düşünelim. Bir tercüme bürosunda veya Arapçası olan bir kardeşimizden keşraftan dipnot gösterip farz muhal kendisine aitmiş gibi ifade edebiliyor. Veya hadisten, bunu bizzat gördüm ben, şahit de oldum buna. Hadisten yüksek lisans yapan bir kardeşimiz. Bu adam eline Buhari'den herhangi bir konuyu çalışıyor. Eline Buhari'yi almamış.
Evet.
Buhari'nin zaten Arapçasını bilmiyor, vakıf değil. Ama bu kişi ne yapıyor? Gidiyor kütüphaneden Buhari'nin tercümesini alıyor. Oradan içerisinde ihtiyacı olan kısımlarını kopyalıyor. Sonrasında birkaç kelam ekledikten sonra bunu kendi teziymiş gibi sunuyor.
Hmm.
Şimdi arkasından bununla yetinmiyor. Bütün Buhari'yi görmüş gibi Buhari ile alakalı ileri geri konuşuyor. Buhari'de şöyle zayıf hadisler vardır, böyle eksik hadisler vardır, Buhari şöyledir, böyledir diye zan altında, itham altında, töhmet altında bırakıyor. Ha bunlar ilim ahlakına yakışan şeyler değil.
Hmm.
Dolayısıyla kadim eserlere inmek, temelinden okumak, aslından okumak, o eserleri bizzat teneffüs etmek, fıkıh olsun, hani fakih, evet belki Ebu Hanife zamanındakilerini bugün bil fiil tatbik edemeyebiliriz. Ama usul açısından, usulü görmemiz açısından, usulü fıkıhı bilmemiz açısından nasıl tatbik etmişler bu adamlar ya? Hadislerden, fıkıhlardan, yani hadisten, ayet-i kerimelerden nasları nasıl almışlar? Onu görmemiz açısından onların tatbikatını yapmamız gerekiyor.
Hı.
Dolayısıyla medrese usulü, hani çökertilmeye çalışan, kara kaplı kitaplar olarak ifade edilen, ikinci plana konulmaya çalışılan, kimi zaman tahkir ve tezifle karşı karşıya kalan medreselerin canlanması, ehl-i sünnetin canlanması demek bir anlamda.
Eyvallah, tabii. Yani bu aynı zamanda bu hem nitelikli ilim adamı,
evet,
yani Arapçayı bilmeyip de konuda uzmanlaşan, maalesef
evet,
uzmanlaşmaya çalışan kişilerin engellenmesi ve daha nitelikli kadroların yetişmesini sağlayacak. Bir de tabii söylediğiniz konu çok önemli. Hele son yıllarda ehl-i sünnet çizgisinin çizgisini daha da geliştirecek, o çizgide insanların yetişmesine fırsat sağlayacak, değil mi hocam?
Evet, mutlaka. Son olarak benim söyleyeceğim şudur.
Buyur.
Onu ifade edeyim. Ebu Hureyre.
Yani
dedi ki ehl-i suffenin başıdır, baş hocasıdır bir anlamda. Hı-hı. Cenab-ı Peygamber'in kendisi sekreteridir diyelim belki de. Şunu söylüyor. Buhari rivayetidir bu aynı zamanda. Muhacirden veya Ensardan birçok kimse varken Ebu Hureyre nasıl olur da çok fazla rivayet eder, hadis rivayet eder.
Hı-hı.
O yüzden Cenab-ı Peygamber'i görmüşlüğü toplam 2-3 sene veya buna benzer az bir senedir. Cenab-ı Peygamber'e
evet,
mülazemet göstermesi. Ama baktığımız zaman hangi kitabı açarsak açalım, Gale Ebu Hureyre, Gale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Cenab-ı Peygamber'den şöyle rivayet etti. Ebu Hureyre şöyle gördü. Ebu Hureyre, Ebu Hureyre. Yani yekûnünü, yani üçte ikisini belki oluşturan, üçte birini oluşturan, yani büyük bir miktar kısmını oluşturan bir rücihaniyeti var.
Evet.
Ebu Hureyre'nin. Ebu Hureyre bunu şöyle ifade ediyor. Benimle alakalı birkaç kimse çıkıyor. Diyor ki Ebu Bekirler varken, Ömerler varken ve Ensardan, Muhacirden, Cenab-ı Peygamber'in has kadrosu dediğimiz, istişare heyeti dediğimiz kimseler varken Ebu Hureyre nasıl olur da fazla hadis rivayet eder?
Hı.
Diye benimle alakalı olarak bunları söylüyorlar diyor.
Hı hı.
Ama biliniz ki diyor, Ensar çarşıda ticaretle ilgilenirken, muhacir farklı meşgalelerle ilgilenirken ben karın tokluğu pahasına Cenab-ı Peygamber'den bir an dahi olsun ayrılmadım. Ya yani aç kalmak pahasına Ebu Hureyre'nin Cenab-ı Peygamber'le karşılaşması da o şekilde zaten.
Evet.
Açlığını ifade edemiyor. Cenab-ı Peygamber anladığı için kendisini ikram ediyor. Sonra ehl-i suveye dahil ediyor. Karın tokluğu pahasına Cenab-ı Peygamber acaba bugün ne diyecek? Ne buyuracak? Nasıl bir harekette bulunacak? Veya meseleye nasıl yaklaşım tarzı sergileyecek? Onu göreyim diye karın tokluğu pahasına her şeyden feragat ederken, insanlar çarşıda gezer, ticaretle ilgilenirken veya tarlalarında, bağ bahçe bostanlarla ilgilenirken ben karın tokluğu pahasına Cenab-ı Peygamber'den hiçbir zaman ayrılmadım diyor. O yüzden bu hani zahmet ediyorsun, Cenab-ı Peygamber'e mülazamet gösteriyorsun, arkasından bereket nazil oluyor. Allah Teala sana bir geniş bir sadır veriyor. Cenab-ı Peygamber'in bütün fiillerini görüyorsun, ihata ediyorsun. Bu şuna benziyor şimdi, şuraya bağlamak istiyorum. Herhangi bir ilim halkasında bulunmayan, evet, herhangi bir ehl-i sünnet çizgisinin temsilcisi olmayan ve herhangi bir bu sıkıntının, meşakkatinin altına girmeyen, İslam için bir fedakarlıkta, bir feragatta bulunmayan kimseler yüksek lisansını, doktorasını yapıyor, doçent, yardımcı doçent, profesör vesaire oluyor. Olsunlar, olmaları gerekiyor belki ama hani bir çizgi üzerinde kalmak ve ehl-i sünnet temsil etmek en azından hasbel kader de olsa şu bu beslenlik programımız çok fazla yoğun bir program değildir. En azından bu programın kısmi de olsa bir miktarını görmesi gerekir.
Kesinlikle.
Yani bu iş bu kadar ucuz değil.
Tabii.
Bir mühendis,
tabii,
mühendis olurken bir makineyle, bir bilgisayarla uğraşırken gecesini gündüzünü bilgisayara verebiliyorsa, bir doktor gecesini gündüzünü insan organizmasını,
evet,
anlayabilmek için harcayabiliyorsa, bir bilgisayar mühendisi, bir makine mühendisi, bir çevre mühendisi zamanı verebiliyorsa, bir İslami ilimler okuyan, ilahiyat fakültesinde okuyan bir kardeşimiz de en azından gecesini gündüzünü, yani gününün çoğunluğunu İslami ilimleri, Allah Teala'nın dinini anlamaya vermesi gerekir.
Eyvallah. Çok güzel. Yani bu son söylediğiniz çok iyi oldu. Gerçekten Türkiye'de ortalık uzman kaynıyor ama kim, evet, neyden ne kadar uzman bunu bilmek çok zor.
Maalesef.
Yani diyetisyenlerinden tutun her alana kadar. İlahiyat alanında da bu böyle.
Evet.
Dediğiniz gibi yani ilahiyatta Arapçaya vakıf olmadan meydana çıkıp ben alimim demek çok zor. Ama maalesef pek çok insanın Arapçaya vakıf olmadığını görüyoruz. İşte Mehmet hocamız da diyor ki kıymetli dostlar, Suffe Meclisi projesi ilahiyatçı arkadaşlara derinlik kazandıracak, ilmi birikimlerini artıracak ve gerçekten dört başı mamur alim yetişmesine vesile olacak bir adımdır, bir basamaktır.
Bir basamaktır.
Evet, bu noktada gayret gösteriyoruz diyor. Tebrik ediyoruz. Allah sayılarınızı artırsın hocam. Kıymetli
olsun.
Dostlar, bir programın daha sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta farklı bir konu ve konukla karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim.